Ayrım 19.
Sayfa 224. Böyle bir ön kabulden sonra kim bu konuda doğru bir yol izleyebilir? Bu suçlu cinsellik diğer yandan doğal bir dürtü olduğundan insanın daha baştan kendini suçlu hissetmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Doğanın insana verdiği en büyük haz kaynağının toplum tarafından suç kabul edilmesi, insanımızın yaşadığı en büyük çelişki. Doğal bir olguyla toplumsal bir olgunun bu denli çatışması, her insanın içine yerleştirilen en büyük çatışmadır. En büyük, sürekli ve bitmeyen bir çatışma. Konunun en önemli yanı bu. Ne çare ki cinsellik doğal bir dürtü olduğundan, bu nedenle de bir türlü yok edilemediğinden, insan da bu suçu işlemeye mahkum olduğundan, toplumda buna uygun davranışlar geliştirilmiştir. Bu davranışların başında sorunu görmezden gelmek vardır. Sorunu görmezden gelmek, insanın bir soruyla karşılaştığı zaman ne yapacağını bilemediği zaman başvurduğu bir davranış biçimi. Böyle davranan biri hem kendini suçtan kurtarır hem de başkalarını suçtan korur. Cinsellik mi? Böyle bir şey yoktur. Hem ne varmış büyütecek? Herkes zamanı geldiğinde bir şeyler öğrenecektir. Şimdi durup dururken bu da nereden çıkmaktadır? Bunları ortaya atıp da gençlerin akılları neden bulandırılmaktadır? Ayıptır. Ayıp diye bir şey vardır. İnsanlar bunu bilmek zorundadır. İnsanlar bunları evlenince öğrenir. Bunları ortaya atıp da öğretmeye çalışmak, tertemiz gençleri zararlı şeylere itmekten başka nedir ki? İnsanların öğrenmesi gereken başka şeyler vardır. Gençler derslerine çalışır, büyüklerine saygılı olmayı öğrenir. Daha ne bileyim, erkekse spor yapar, kızsa yemek yapmayı, dikişi falan öğrenir. Yok, okuyorlarsa okusunlar işte. Akılları havai işlerde olmasın. Ortalık bozuldu da ondan. Sinemalar her türlü filmi gösteriyor. Gazeteler, dergiler ahlaksızlığın her çeşidini yayınlıyor. Asıl bunları yasaklamalı. Bu gibi şeyleri biz nasıl öğrendikse onlar da öğrenecek. Zamanı gelince elbette. Evlendikleri zaman. Bilmiyorum çocuklarımızı nasıl koruyacağız. Neyse ki bizimkilerin o taraklarda bizi yok. Doğrusu tertemiz çocuklar. Ama etraftan korkuyorum. Sorunu görmezden gelmek budur. Arkadan gizlilik gelir. Suçlu cinsellik gizlenir. Her şey gizlidir. Artık hep gizli kalacaktır. Duygular gizlenecektir. İstekler gizlenecektir. Niyetler gizlenecektir. Edimler gizlenecektir. Bu gizliliği herkes bilecektir ama onaylayacaktır. Böyle olmasını doğru bulacaktır. Böyle olmasını isteyecektir. Böyle olursa ses çıkarmayacaktır. Gizlilik öylesine kabul edilmiş bir kalıp olacaktır ki bu işi açıkça yapmaya kalkışan hayvanlara bile katlanılmayacaktır. Köpekler hayvan olduklarından ve ahlaktan haberleri olmadığından bu işin gizli yapılması gerektiğini bilmezler. Böylece ahlaksız köpekler açıkça çiftleştikleri zaman bunu gören insanlar koşarlar, sopalarla birbirine bitişik duran köpekleri ayırmaya çalışırlar. Çocukluğumda ne çok gördüğüm bir sahneydi bu. İnsanlar birbirine bitişik duran iki köpeğin başına sopalarla üşüşürdü. Köpeklerin birbirine bitişik olduğu arkalarına sopalarla vururlardı. Hayvanlar bağırır, kıvrılır, ne yapacaklarını bilemez, inlerlerdi. Sopayla vurma işi hayvanlar zorla ayrılana kadar sürerdi. Canları yanmış köpekler birbirinden ayrılınca bir tarafa kaçışırlardı. Onları sopalarla ayıranlar sonunda bu ahlaksızlığı önlemenin rahatlığıyla başlarını iki yana sallar, çocukları oradan kovarlar, işlerine dönerlerdi. Biz taşrada yaşayan çocuklardık. Cinsellikle ilgili çok bilgimiz vardı. Yapılanlar bize de çok doğal gelirdi. Büyüklerin yaptığı doğruydu. Cinsellik suçtu ve gizliydi. Hayvanlar elbette hayvan olduklarından bunu bilmiyor, açıkça bu işi yapıyorlardı. Öyleyse sopa yemeleri de doğruydu. Artık akıllansınlar, bu pis işlerini gizli yerlerde yapsınlardı. İnleye inleye kaçışan köpeklerin arkasından bakar, toplumun ilk cinsel derslerini alırdık. Sonraları evimizin dişi kedisinden ne çok utanacaktım. Kedimizin kızışma zamanı gelince davranışları değişirdi. O çok sevdiğimiz kedimize bir haller olurdu. Bıyıklardı, zıyıklardı, yerlere sürünürdü, dışarı çıkmak isterdi. Biz çıkmamasına çalışırdık. Kapıları kapatır, evde kalmasına çok dikkat ederdik. Ama o yine bir fırsatını bulur dışarı kaçardı. başına üşüşen erkek kedilerin arasında o masum, o tertemiz kedimizi görmek bana ne büyük acı verirdi. Hemen fırlar, bir sopayla erkek kedileri kovalar, üstü başı kirlenmiş masum yavrumuzu alır, içeride kıza söylene yıkardık. Kendimiz de pek masum değildi anlaşılan. Biraz dinlenip rahat ettikten sonra kedimiz yine gözünü kapılara dikerdi. Annem bize engel olmaya çalışır, hayvanların böyle zamanları olduğunu, onu serbest bırakmamızı söylerdi ama annemi de dinlemezdik. Toplum ahlakının insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiye yansıması, şimdi düşünüyorum da ne de çok şey anlatıyor. Ama gizliliğin sonu nedir? Merak değil mi? Toplumsal davranışımız da merak. Cinsel konularda bu denli meraklı bir toplum olmamızın kökenlerinde görmezden gelmenin, gizliliğin payı büyük değil mi? Görmezden gelip de gizliliğe ettiğimiz cinsellik bu kez de aşırı merakla kendini dışa vurur. Kim kiminleymiş? Yok yahu dur, şunu bir daha anlat hele. Bir keresinde birisini tanımıştım. İnanmazsın, ben bile inanamıyorum. Şu anlattığın şey var ya, bir kere benim de başımdan geçmişti. Nasıl mı? Dur anlatayım. Küçük grupların alçak sesle fısıltılı konuşmaları, fıkırdaşmalar, kıkırdaşmalar, ara sıra yükselen kısık kahkahalar, neyin konuşulduğunu hemen açıklayan ortak davranışlar, küçük erkek gruplarının, küçük kadın gruplarının ortak konusu, cinsellik. Aşırı merakla kendini dışa vuran gizli cinsellik. Başkasında ayıplanıp kendisinde doğal bulunan aşırı merak. İnsanı sinsileştiren, insanı gizlilikle kışkırtan, insanı biraz dikizci, biraz fetişist yapan aşırı merak. Küçük çocukta seninki nasıl diye başlayan doğal merak bir türlü açıklığa kavuşamadığı için artacak, çeşitlenecektir. Kendilerine göre gizlice bir köşe bulup birbirlerinin cinsel organına bakan küçük masum yavruları yakalayan büyüklerse dehşet içinde kalarak birbirlerine sorarlar. Bu çocuklar ileride azgın olmaya mı adaydır? Oysa onlar sadece bilinmeyeni öğrenmeye çalışmaktadır. Bu doğal merak ileride zengin malzemeli bir sosyal meraka dönüşecek, gizlilikte yeşeren hayal gücünün eşsiz katkılarıyla genişleyecektir. Böyle kazanılan alışkanlıklarla herkesin en çok merak ettiği şey, kişilerin cinsel hayatı, yatak odası öyküleri, insanların cinsel davranışları olacaktır. Diğer yandan suçlu cinsellik yargısı hiç azalmadan süreceği için, bu merakı örtmeye yardım eden bir aşağılama davranışı da gelişecektir. Bu konular hem konuşulacak hem de insanlar birbirini belden aşağıyla çok uğraşmakla suçlayacaklar, kendisini konunun dışında gösterme çabalarını elden bırakmayacaktır. Görünüşte kimse bu gibi şeylerle ilgilenmeyecek, bu ilginin açıkça gösterilişi kınanacak, aslındaysa kimse aklında kıpır kıpır eden konunun dışında kalamayacaktır. Bir toplulukta başlayan samimiyet, keyifle içilen içki konuyu cinsellik alanına kaydırınca görülecektir ki, herkes kendi meşrebine göre bu işle ilgilidir. Böylece görmezden gelmeyle başlayıp gizlilikle süren davranışlar, aşırı merakla aşağılama arasında bocalarken, cinselliğin bir cezalandırma biçimine dönüşmesiyle kişiyi rahatlatacaktır. Suçla başlayan bir olgu cezaya dönüşmekte, böylece yanlış yerden başlayan bir serüven yanlış biterek kısır döngü tamamlanmaktadır. Kişi içinde yaşayan suçu başkasına aktararak ona ceza vermekte, kendisi bu ağır suçtan kurtulmaktadır. Belki de cinsellik olgusunda en çok ilgimizi çekmesi gereken yan, onun nasıl olup da cezaya dönüştüğüdür. Ama cinselliğin cezaya dönüştüğü de kesindir. Toplumumuzda yaşayan küfürlere bakmak bile bu oluşumu anlamaya yeterlidir. Belki de geç kalınmış bir araştırmadır ama yine de toplumumuzda yaşayan küfürlerin nitelikleri incelenmelidir. Küfürlerimizin büyük çoğunluğu, üstelik de en etkilisi cinsel eylemle ilgilidir. Kafası kızan kişi cinsel eylemi yapandır. Kızılan kişi de cinsel eylemin yapıldığı kişidir. Çoğu kere kızılan kişinin yakınları da bu küfürlerin hedefi olur. En başta anne, karı, bacı gibi yakınlar küfürün alanına girer. Küfürlerde geçen cinsel eylemin hedefi olmak için canlı olmak da gerekmez. Kimi zaman dini, imanı, kitabı gibi manevi konular bile bu cezanın dışında kalamaz. Sunturlu denilen küfürlerde birinin bütün ailesi bu cezanın kapsamına alınmakta, eşikteki beşikteki diye bütün sülale sayılmaktadır. Kimi zaman da birinin ya da bir olayın geçmişi cezanın hedefi olmaktadır. Bir toplumun beslenme kültürünü çöp tenekelerinden, sosyal kültürünü küfürlerinden öğrenebilirsiniz. Bizim sosyal kültürümüzü de küfürlerimize bakarak öğrenmek isteyen bir araştırmacı, cinsel temalı küfürlerin bolluğu, zengin çeşitleri, kullanılış sıklığını görünce şaşırabilir. 5 yaşındaki çocuklar bile birbirlerine kızdıkları zaman annelerini cinsel hedef olarak gördüklerini bağırmakta, daha nasıl yapacaklarını bile bilmedikleri bir eylemi ceza olarak görmektedirler. Suçla başlayıp ceza ile biten bir cinsellik nasıl olur da insanların mutlu olacağı bir doğal davranış olabilir? Sorun budur. Sorunu görmemek de sorunun bir parçası değil mi? Cinsel konular beni iğrendiriyor. Profesör Doktor Aysel Ekşi, gençlikle ilgili önemli araştırmaların sahibi bir bilim insanımız. Üniversite öğrencisi gençlerle ilgilenen mediko-sosyal merkezlerinde yaptığı çalışmaları açıkladığı yayınları sadece cinsellikle değil birçok konudaki sorunları ortaya koymaktadır. Bir çalışmasında cinsellikle ilgili bölümde şunları yazmaktadır. Üniversiteli kızların cinsel sorunlarıyla ilgili bütün bu gözlemlerimizi daha somut örneklerle toplamaya çalışalım. Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi Psikolojik Danışma Bölümüne 1968-1973 yıllarında çeşitli sorunlarıyla gelen gençleri ilk başvurdukları zaman doldurmaları için Beyer cümle tamamlama testleri verilmişti. Bu testte çeşitli tamamlanmamış cümleler veya kelimeler vardır. Bireylerden bu cümleleri o an hemen içlerinden geldiği gibi tamamlanmaları istemektedir. Bu 5 yıl içinde çeşitli psikolojik sorunlarıyla başvurmuş 242 genç kızın cinsel kelimesini tamamladıkları cümlelerden birkaç örnek. Kızlarımızın yukarıda belirtilen cinsel sorunlarını aksettirdiği düşüncesiyle topluca aşağıda verilmiştir. Cinsel konular beni iğrendiriyor. Evlendiğim insanın bana yalnızca manevi destek olmasını isterim. Bu konuyu düşünmekten bile nefret ederim. Herhalde sadece mecburi bir vazifedir diye düşünürüm. Cinsel konuları insan evleneceği zaman öğrenmelidir. Şimdi buna vaktim yok. Cinsel münasebet şart değildir ve bence sevgiden çok ayrı bir şeydir. Erkekler beni iğrendiriyor. Erkekle kadını bir arada görünce tiksinirim ve onlara acırım. Cinsel birleşme bana çok iğrenç geliyor. Onu düşündüğüm an kediler, köpekler aklıma geliyor. Normal çerçeve içinde düşünmeye çalışmama rağmen cinsi hayat beni korkutur. Bunu insanlar için zayıf yön sayarım ve üzülürüm. Böyle konuları sevmem. Bu ana kadar böyle konular hakkında hiç düşünmüş değilim. Cinsel konuların iğrenç ve saçma bir şey olduğunu sanıyorum. Böyle bir ihtiyacı Tanrı vermemiş olsaydı, aşklar ve evlilikler platonik ve kutsal olurdu. Acaba insanlar başka türlü üreseler olmaz mıydı? Ne yazık ki ben erkek değilim. Kadınlar daima çile çekmek için yaratılmıştır. Kadınlar dünyanın en bahtsız kişileridir. Kadın dünyanın esiridir. Kadınlara acıyorum. Kız olmaktan nefret ediyorum. Görüldüğü gibi yukarıdaki cümleler büyük ölçüde genç kızların cinsel konuları isyan, korku, iğrenme duygularıyla karşıladıklarını, cinsel yaşamın şart olmadığını kabul edip platonik evlenme isteğini ve son 7 cümlede kendi cinsiyetlerine karşı olumsuz duyguları belirtmektedir. Bu kızların yakından incelenmeleri ise açıkça ortaya koymaktadır ki, büyük çoğunluğunun temelde yatan gerçek sorunu cinsel kimliklerini kazanmada geçirdikleri bocalamadır. Samimi ve inanarak olduğu gibi yazdıkları duyguları gerçekte bu bocalamada kendilerinin de farkında olmadıkları çeşitli bilinç dışı savunmalarının işaretleridir. Yine aynı yıllarda psikolojik danışmaya başvurmuş genç kızların erkek kız arkadaşlığıyla veya erkeklerle ilgili duyguları ise birkaç örnekle aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerin daha somut bazı tecrübeleri veya hayal kırıklıklarını ya da özlemleri yansıttığı açıkça görülmektedir. Erkekler güvenilmeyecek yaratıklar. Hepsi de eğlenmek düşüncesi olan basit insanlar. Erkekler benim için çok yabancı mahluklardır. Karşı cinsle arkadaş olmak benim için güç bir mesele. Bu yönden kendime güvenemiyorum. Her genç kızın bir erkek arkadaşa ihtiyacı vardır. Ancak bu arkadaşlıkta kız kendini düşürmemelidir. Erkeklerin aldatıcı olduğunu arkadaşlardan görüyorum. Kendim için ebedi bekarlık düşünüyorum. cinsel hayatım hayallerimdendir. Beyer cümle tamamlama testinde cinsel kelimesinin çağrışım yaptırdığı ve erkek öğrencilerin yazdıkları bazı cümlelerden örnekler aşağıda verilmiştir. Dini inanışlarıma bağlı kalarak daima zinadan kaçınmaya çalışıyorum. Güzel gördüğüme bakmaktan da müthiş haz duyuyorum. Ahlak anlayışımla çelişkili olduğunda cinsel hayat beni bunaltıyor. Flörtten hoşlanmam ve hiç flörtüm olmadı. O bakımdan mutaassıbım. Esasen kızlarla normal arkadaşlık yapamıyorum. Çok çekingenim. Doğru dürüst hiçbir arkadaşlık yapmadım. Kızların yanına gelince ellerim dizlerim titrer. Cinsel arzularım bütün benliğimi etkisi altına alır. İnsan büyük şehre gelince kendini Avrupa'nın sosyetik bir şehrinde sanıyor. Kızlar çok açık, bizi tahrik ediyorlar. Bizse terbiyemizden bir şey yapamıyoruz. Cinsel tatminsizlik bunaltıyor. Kontrolsüz heyecan duyuyorum. Kızların tahrik edici kıyafetleri beni çileden çıkartıyor. Tecavüz etmemek için irademe çok zor sahip çıkıyorum. Tatmin edilmeyen cinsi arzularımın şuur altında beni rahatsız ediyor. Yalnız yaşamanın cinsel ve psikolojik baskıları yüzünden yorgunum. Erkeğin her yaşta tatmin olması, yani cinsel hayatının bu kadar kısıtlanmamış olması gerekir. Kızlar erkeklere karşı daha nazik olmalı. Teklifi reddedecekse de daha nazikane reddetmeli. Her flörtün evlilikle sonuçlanmasını düşünen kız arkadaşları çok sıkıcı buluyor. Türkiye bu bakımdan kuşkusuz bir cendere. Beğendiğim kız veya kadın olsun, yanında hemen heyecanlanırım. Bugüne kadar hiç cinsel denemem olmadı. Burada kız arkadaşlarımla konuşmak bana vicdan azabı veriyor. Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü gibi erkek öğrencilerimizin cinsel sorunları büyük ölçüde cinsel yaşamın kısıtlı olması çevresinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle küçük yerlerden gelen gençler yalnızlık duygusundan kurtulabilmek, büyük şehir yaşamına uyum sağlayabilmek, çevre tarafından kabul edildiği duygusunu yaşayabilmek için kız arkadaşa büyük bir gereksinim duyarlar. Bir kız arkadaşım olsa bütün problemlerimden kurtulurdum duygusunu yaşayan gençler pek çoktur. Gerçekte başkalarına dayanma gereksinimi çözememiş bağımlı gençler, farkında olmadan bu dayanmayı sağlamak amacıyla mutlaka karşı cinsten bir arkadaş aramaktadır. Kendini bulamamış genç bunu karşı cinsten beklemektedir. Bir anlamda kendini bulmayı ümit ederek başkasını aramaktadır. Kız arkadaş, erkek arkadaş kolay mı zor mu? Genç bir erkeğin kız arkadaş bulması, genç bir kızın erkek arkadaş olması. Çok önemli bir sorun mudur? Evet, çok önemli bir sorun. Bir gencin topluma katılmasında çok önemli bir dönemeç. Kişilik gelişmesinde önemli bir aşama. Bu arkadaşlığın toplumsal bir doğallık içinde olabilmesi de toplumun bu olaya bakışıyla yakından ilgili. Cumhuriyet Gazetesi Veri Araştırma Grubunca yapılan gençlerin cinsellik ve evlilik üzerine düşünceleri araştırması bu önemli konuda sorunlar olduğunu saptıyor. Değerli Şahin Alpa'ya bu araştırma için teşekkür ediyorum. Karşı cinsle arkadaşlık kurmada sorunla karşılaşmıyorum diyen gençler toplam gençlerin yalnızca üçte biri. Evet, her üç gençten ikisi karşı cinsle arkadaşlık kurmada sorunlarla karşı karşıya. Gençlerin yaşları büyüdükçe eğitim düzeyleri yükseldikçe karşı cinsle arkadaşlık kurmada sorunları azalıyor. Yaşın büyümesi eğitim düzeyinin yükselmesiyle karşı cinsle ilişki kurmada sorunlar azalıyor belki ama sorunların niteliği değişmiyor. Kızlar için karşı cinsle arkadaşlık kurmada karşılaşılan en önemli sorun aile baskısı. Karşı cinsle arkadaşlık kurmada inanç ve düşüncelere ters düşmesi bir sorun olarak değil bir tavır olarak ele alınmalı. Ancak böyle bir tavrın karşı cinsle arkadaşlık kuramamış kızlar arasında dörtte bir oranına erişmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta olsa gerek. Belki de bu kızlar açısından aile baskısının kabullenilmiş biçiminin karşı cinsle arkadaşlık kurmaya getirdiği açıklamadır. Karşı cinse kendini sevdirememe ya da arkadaşlıkta başarılı olamama korkusu. Kızlar arasında üçüncü sırada yer alan bir sorun. Kızlar için parasızlık, bilgisizlik, fiziksel sorunlar ve diğer nedenler karşı cinsle arkadaşlık kurulmasını engelleyen sorunlar içinde önemli bir yer tutmuyor. Erkeklerin karşı cinsle arkadaşlık kurma açısından karşılaştığı sorunlara bakıldığında ortaya başka bir görüntü çıkıyor. Erkekler için en önemli iki sorun başarısızlık korkusu ve parasızlık. Kızlar için en önemli sorun olan aile baskısı, erkekler için ancak 5. sırada yer alabiliyor. Bu da ailelerin karşı cinsle arkadaşlık konusunda kız ve erkek çocuklara farklı biçimde davrandıklarını gösterir. Ancak bu farklı davranış bir yanda baskı ile ifadesini bulurken, diğer yanda da başaramama korkusu ve parasızlık, kız ve erkeklerde benzeşen bir tavır gelişmesine neden olmuyor mu? Çünkü karşı cinsle arkadaşlık kurmada sorunla karşılaşmayan kızlarla erkeklerin oranı birbirine oldukça yakın. Kızlarda bu oran %37.6, erkeklerde ise %33.2. Çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde kızların ve erkeklerin aile içinde cinsel konularda bilgilendirilmemeleri, örgün eğitim programları içinde cinsel konulara yer verilmemesi, erkeklere erkek toplumu kavramlaştırılmasıyla güvensizliğin aşılanması, kızlara baskıyla korkunun yerleştirilmesi, gençliğin kadın erkek ilişkilerine ve evliliğe bakışında nasıl bir çerçeve getirir acaba? Karşı cinsle arkadaşlık kurmada sorunla karşılaşan gençlerin karşılaştıkları sorunların dağılımı yüzde olarak. Aile baskısı, toplam gençler %26.4, kızlar %50.3, erkekler %7.7. Kendini sevdirememe ya da başaramama korkusu, toplam gençler %24.2, kızlar %13.7, erkekler %32.4. İnanç ve düşüncelerine ters düşme. Toplam gençler %23.1, kızlar %26.7, erkekler %20.3. Parasızlık. Toplam gençler %14.9, kızlar %1.2, erkekler %25.6. Bilgisizlik. Toplam gençler %7.6, kızlar %6.2, erkekler %8.7. Fiziksel sorunlar ve diğer nedenler. Toplam gençler %3.8, kızlar %1.9, erkekler %5.3. Belirtilen sorunlar toplamı, toplam gençler %100, kızlar %100, erkekler %100. Ya duygular, ya acılar, ya insan. Araştırmalar sorulardır, yanıtlardır, reklamlardır, rakamlardır, yüzdelerdir. Ya yaşananlar, kırılan duygular, çekilen acılar, örselenen insan? Onlar içimizdedir, yanımızdadır, yollardadır, evlerdedir. Büyük kentin ışıkları insanın üstüne çöker. Evlerin pencerelerinde yanan ampuller hep mutlu yuvaları duyumsatır insana. Oralarda birbirini seven insanlar var dersin. Birlikte oturuyorlar, neşeyle yemek yiyorlar, konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Sen yalnızsındır, yapayalnız. Kendini bu kentte, bu dünyada, bu sonsuzmuş gibi uzanan gökyüzünde tek başına duyarsın. Tek başınasın. Tek başına, hüzünlü bir gurura sığınırsın. Kimi zaman hüzün ağır basar, kimi zaman gurur. Bu dünyada senden başka kimsenin yalnız olmadığını düşünürsün.